İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.
Herkese merhaba. Bir iklim için programı daha başlıyor. Paris fikri takibi de yapmaya çalışıyoruz. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri seçimleriyle çok büyük önem kazandı tekrardan Paris İklim Anlaşması. Fikri takip yapmak fevkalade önemli. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ben Özdeş Özbay.
Destekçilerimiz Nurcan Neşeli'ye ve Serap Erat'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet, yani Paris iklim hedeflerine Amerika Birleşik Devletleri ilk çıkan ülkeydi ve birkaç gün önce de doldu süresi ve uluslararası hukuk uyarınca da Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok, tarihi bakımdan en çok, şu an itibariyle de ikinci kirletici ülke Paris İklim Anlaşması'ndan olduğu gibi çıkmış vaziyette. Ama şimdi Joe Biden'ın iklim hedeflerini yakın bir gelecekte realize edebileceğine dair haberler çıkıyor. Özellikle Fiona Harvey imzalı mesela Guardian gazetesinde önemli bir haber vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başına gelmesi, seçilmesi, başkan olarak Joe Biden'ın küresel ısıtmayı 0.1, yani binde bir Celsius düşürmesi bile Paris Anlaşması'nın bütün planları yerine getirilirse, ayrıntılı bir araştırma var, yerine getirilirse mümkün olabilir ve dikkate değer bir mesafeye çekebilir deniyor. Bu da önemli aslında. Climate Action Tracker denen yerde, yani 2100'e kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağı tedbirlerle 0.1 derece Celsius sıcaklık yükselmesini engellemesi mümkün olabilir diye bir ince hesap yapılmış. Ama aynı zamanda da dünyanın İklim konusunda zamanının bitmekte olduğu, sürenin bitmekte olduğu, yani küresel ısıtmanın herhangi bir yavaşlama işareti göstermediği gibi iklim çöküşünün, krizinin iyice çöküşe dönüşeceğine dair işaretlerin giderek arttığı bir dünyada yaşamaktayız. Yani Arktik bölgeden, Kuzey Kutup bölgesinden Amerika'da, özellikle Kaliforniya'da ama diğer bazı eyaletlerinde de muazzam yangınlar, Avustralya'da da aynı şekilde böyle devam ediyor. Ve eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un da Guardian'a verdiği demeçte ekonomiyi geri inşa etmek çok önemli ama eğer 1,5 derecenin altında tutamazsak küresel ısınma ya da ısıtma derecelerini 1,5 derecenin altında tutamazsak bu devasa, muazzam bir problem olur ve dünya artık 3 derecelik bir şeyin içinde yaşamaya mahkum kalabilir diye uyarıları da var. Bayağı ciddi bir durum var yani Avrupa Birliği'nin.
Birkaç detay var Ömer abi, onlardan bahsedeyim ben biraz. Biden uluslararası iklim diplomasisini benimseme ve temiz enerji ve yeşil işleri desteklemek için 2 trilyon dolardan fazla harcama sözüne sözü vermişti. Bunun altını çizmekte fayda var. Bu muazzam bir rakam. Öte yandan Biden'a oy verenlerin %74'ü iklim değişikliğinin çok önemli olduğunu düşündüğünü ve bunun öncelikli olmasını istediklerini belirtiyorlar. Yine Fox News ve Associated Press'in yaptığı bir araştırmada da genel olarak Amerikan halkının %67'si iklim planlarını destekliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla Biden'ın değişmesi bir iklim hareketine bir ivme getirebilir Amerika'da gibi duruyor.
Evet, bastırırlarsa tabii. Yani Biden'ın seçiminde çok büyük rol oynayan taban hareketleri, özellikle de Sunrise hareketi, Demokrat Parti'nin mesela engellemesiyle karşılaşıyordu. Ona rağmen büyük bir bastırma yaptılar. Ve şimdi de aslında ilginç bir şey var. Mesela Covid'den dönüş planlarının, yani Covid sonrası dünyanın hazırlanması, iklim krizini önleme umutlarına da zarar veriyor şeklinde de bir haber var Fiona Harvey'in gene Guardian'dan. Çok çarpıcı aslında.
Bir yandan bu Biden'ın muhtemel sözlerinden, hatta birkaç hafta önce Japonya ve Çin'in 2050-2060 yıllarında sıfır karbona geçeceği gibi haberlerden de söz ediyorduk. Greta ile Guardian'da röportaj yapılmış. Bunları soruyorlar. Greta çok çarpıcı bir açıklama şey yapıyor. Bütün bu açıklamalar sembolik. Ne yaptıklarını bizim için önemli. Böyle 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonraki açıklanan planların hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan hemen şimdi karbon salımlarını azaltıyor musunuz, azaltmıyor musunuz? Biz buna bakmalıyız diyordu.
Evet ve çok çarpıcı da şeyler söylüyor. Yani 10 yıl sonra tedbir alalım diye konuştukları zaman tabii hemen hepsine yaparız diye bahsediyorlar. Yani fakat hemen şimdi bir şey yapmak gerektiği zaman parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar. Yani hepsi hipokrit, yani şeyci, riyakar ve yeşil badana yapıyorlar diye iklim krizinde liderleri, siyasi liderleri her yerde çok ciddi şekilde yerle bir ediyor. Bence de çok çarpıcı açıklamalar var ve esas
çok da doğru var.
Evet, çok. Yani esas meselenin de yani giriştiği iki yıldan beri yürüttüğü bütün dünyadaki genç, başka pek çok insanla birlikte, milyonlarca insanla aslında yürüttüğü kampanyanın özünde de adalet olduğunu söylüyor. Her şeyin özünde bir adaletten ibaret. İklim adaleti derken sosyal adaleti de tabii kastediyoruz. O kadar birbirine bağlı ki bunlar, bir tanesi olmadan ötekini de elde edemezsiniz diye çok net ve radikal bir açıklama yapmış. Yani iklim krizi aslında çok daha bir büyük bir krizin sadece bir semptomudur, belirtisinden ibaret. Yani biyolojik çeşitlilik, biyoçeşitliliğin kaybı da dahil olmak üzere ve hatta verimli toprakların da ortadan kalkması ve dolayısıyla gıdanın yetersizliği, açlık vesaire diyor. Fakat asıl mesele demiş, eşitsizlik ve demokrasiye olan tehditler diyor. Asıl bunlar içinde sürdürülebilir yaşama deniyor. Sürdürülebilir yaşamın içinde olmadığımızı gösteren asıl semptomlar bu adaletsizlik ve yolun sonuna geldik diyor. Yani ben bir iyimser ya da karamsar olup olmadığımı soruyorlar. Bu sorunun da anlamını görmüyorum. Ben sadece realistim diyor. Daha önce şeyde de yaptı. BBC'de daha doğrusu bir şenlikte yaptığı bir söyleşide de aynı şeyi söylemişti. David Attenborough'la karşılıklı konuşmasında da. Yani bu benim mutsuz olmadığım anlamına da gelmiyor. Gayet mutlu birim. Yani eğlenmek, tabii ki eğleneceksin diyor yani. Ben şimdi kampanyalara başladığından bu yana, iki yıldan beri, yakında Ocak'ta da 18 yaşına girecek. Oy kullanma hakkım da yoktu diyor. Şimdi oy kullanma hakkı da olacak. Yani hayatına anlam geldiği zaman mutlu olursun diyor. Ve beni asıl anlam, benim hayatıma anlam kazandıran ve mutluluk kazandıran insanlar benle beraber iklim grevine, okul grevine giden, iklim için okul grevine giden çocuklar dünyanın dört bir tarafından ve o kadar cesurlar ki diyor mesela Arşak Makiçyan Rusya'da. Yani polisle de başı belaya girdi ama devam ediyor. Çünkü yaptığı şeyin doğru olduğunu bilmekte diyor.
Bu arada yani, Arşak'la ilgili bir ayrıntı vereyim. Evet, Moskova'da yapıyor ama Ermeni bir lise öğrencisi savaş karşıtı tavır almıştı Dağlık Karabağ meselesinde.
Evet, o da ilginç tabii. Aynı şekilde Çin'de de mesela Huawei Hu, o da son derece cesur bir kız. Yani Çin gibi bütün Uygurlara filan da adeta jenosit uygulayan, hatta adeta az fazla bir polis devletinde tek başına da grevi sürdürüyor. O da inanılmaz derecede cesur biri demiş yani. Ve bütün şehirlere ve kasabalara bütün dünyada muazzam bir koronavirüsü pandemisinden önce muazzam bir kalabalıkları katmışlardı. Ama şimdi online yapıyorlar. Biz gene buralardayız diye devam etmiş Greta ve itmeye devam edeceğiz maalesef bu online olarak şimdi ama hiçbir yere gideceğimiz yok demiş Greta Thunberg.
Online demişken hemen hatırlatalım. Biz daha önceki haftalarda duyurmuştuk. Aslında 19 Kasım'da bir COP26 zirvesi çok tarihi olacaktı aslında. İşte Paris İklim Anlaşması'nın ne kadar devletler rayında gittiği konuşulacaktı. Ama salgın sebebiyle bir yıl ertelendi. Online'a bile almadılar. 2021'e almışlardı. Fakat Greta ve arkadaşları FFF hareketi bir tür sahte COP mu denir? Mock COP. COP26 kararı aldıklarını söylemişlerdi. Bunun sitesi açılmış. mockcop.org 19 Kasım'da 1 Aralık arası her ülkeden 3'er 4'er kişi seçmişler. Delegeler seçmişler. Türkiye'den de tabii delegeler var. Genç aktivistler bunlar. Çoğu 18 yaş altı. Böyle 15 gün sürecek bir etkinlik takvim yapıyor. Programlarını da açıklamışlar. Böyle 30 küsür sayfalık bir de program var. Toplantılar vesaireler. Onu da bu internet sitesinden mockcop.org'dan ulaşabilirsiniz.
Evet, bu da önemli. Bir de bir ikinci duyuruda belki yarın akşam bir online kitap tanıtımı etkinliğinden de bahsedelim istersen. Aktivistlerin evet, en önemli pankartlarından bir tanesi.
Evet, iklimi değil sistemi değiştir evet. Sloganı diyorsunuz. Bu isimle bir kitap çıktı Z Yayınları tarafından. Türkçe'ye çevrildi. Aslında İngiltere'de Martin Empson tarafından editlenmişti. Çeşitli yazarların olduğu, çeşitli konuların olduğu, daha çok genç aktivistleri veya genç demeyeyim aktivistleri, siyaset, iklim değişimini durdurmak isteyen hareketleri hedef alan, da onları donatmaya çalışan bir kitap. Bu kitabın lansmanı olacak. Online bir etkinlik 11 Kasım Çarşamba, yani yarın akşam saat 20'de olacak. Bu Marxist.org YouTube hesabından izlenebilir. Konuşmacılardan bir tanesi Ömer Madra. Bir diğeri İngilizce editör Martin Empson olacak. Simultane çeviri de olacak. Ve Türkçe editörü, Türkçe yayına kazandıran Tuna Emren, bilim yazarı kendisi. Böyle bir toplantı olacak yarın akşam saat 20'de.
Evet, yarın akşam saat 20'de, bunu da belirtelim. Ve buradan da bir şeye gidelim şimdi isterseniz. Dün sözünü etmiştik ama üzerinde fazla duramadık. Türkiye'de de önemli bir direnişin görüldüğü bir Ünye var mesela. Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu'nun bir açıklaması var. Çok Ordu'da birçok yerde maden ocağı çalışmalarına karşı, Türkiye'nin her bir tarafında buna karşı çıkılıyor ama Ordu'da, bu Ünye'de bayağı ciddi protestolar devam ediyor. Ve Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu'ndan bir temsilci, daha önce yapılan protestolar sırasında bir komutanın biz kazandık dediğini hatırlatarak halka karşı zafer kazanılmaz dediğini de görmüştük. Elimizde onunla ilgili bir video var. Onu dinleyebilir miyiz şimdi?
Biz incildik ama herkes bunu iyi bilsin ki kimseyi incitmedik. Buradaki askerlerimiz bizlerle belki de gurur duyuyordur. Bundan eminim. Niçin kuruluyor? Biz burada vatanımızı koruyoruz. Fındık bahçelerimizi koruyoruz. Ormanlarımızı koruyoruz. Beni üzen tek bir iş var. Komutanlarımızdan bir tanesi dedi ki, işte dedi biz kazandık dedi. Halkına karşı zafer kazanılmaz. Biz halkız. Zafer düşmana karşı kazanılır. Biz halkız. Biz halkız. Biz haklıyız. Biz kazanırız. Haklarımızı koruyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum.
Evet, Ünye'nin Ordu'da, Ünye'nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar köylerinde maden ocağı genişletme, şirketlerin maden şirketlerinin sahalarını büyütme amacına karşı sondaj çalışması yapmasına karşı çıkan köylülerin şeyinden bir ses, bir videoydu aslında bu. T24'ten aldığımız Üçpınar ve Çevre Köyleri Dayanışma Platformu'nun bir temsilcisi de açıklama yapıyor. Biz kazandık deyince halka karşı zafer kazanılmaz diyor ve biz halkız diyorlar. Pek çok da yerde görüldüğü gibi gene kadınların çoğunlukta ve öncülük ettiği bir gösteri protestosu. 11. günündeydi bu. Devamını takip etmedim. Bilmiyoruz ama devam ettiğini tahmin ediyoruz.
Ben o bölgeye gitmiştim Ömer abi. Sadece Ünye değil, Fatsa'da madenlerden çok çekiyor. Evet. Türkiye'nin en iyi fındığının yetiştiği yerlerden bir tanesi. Sadece maden sahasının genişlemesi ve orman alanını, doğayı, arazileri yutması değil yaşadıkları sıkıntı. O kamyonların, o trafiğin, kamyonlardan ve trafikten kaynaklanan toz bulutunun bütün ağaçların üzerine çökmesi ve fındığı bitirme noktasına getirmesi. Aynı zamanda sebze meyveciliği de yeraltı suyuna karışan kirli sularda cabası. Yani ciddi bir uzun yıllardır, yani yaklaşık bir uzun yıllardır dediğim 5 yıldan fazla bir süredir bölge madenlerden çok çekiyor ve dağınık dağınık da olsa bir takım yerli halkın direnişi var. Bunların tıpkı şey gibi, yani nasıl şirketler merkezden tekelden yönetiliyor ve koordine ediliyorsa maden arama konusunda, bölgedeki insanların da bir araya gelip birlikte karşı koyuyor olması lazım. Yoksa parça parça koparıyorlar Ordu'dan doğayı.
Evet, Ordu'nun tabii bir özelliği de şeydi, yani Karadeniz otoyoluna yaptırmamayı başaran ender yerlerinden biri Karadeniz bölgesinin. Ama şimdi de bir maden belasıyla uğraşmaya başlamış durumdalar doğrusu. Çok zorlu bir mücadele ama kararlı görünüyorlar.
Ordu Çevre Derneği'nin verdiği bilgiye göre Ömer abi, Fatsa ve Ünye'deki sadece altın madenleri 1140 dekarlık kestane ormanıyla 729 dekarlık tarım arazisini yok etmiş şimdiden, daha şimdiden.
Evet, felaket tabii bu rakamlar. Bir de şeyden dönecek olursak, biraz önce sözünü ettiğimiz bir şeye kısa zaman kaldan 1-2 dakikamız var. Bu Covid'den sonra, çıkıştan sonra ekonomiyi geri döndürme planları incelenmiş. Çok ayrıntılı olarak demiştik, bunun haberini de Guardian'dan vermiştik. Yani sadece 4 ülkenin aslında, Fransa, İspanya, Britanya ve Almanya'nın, bir de Avrupa Birliği'nin bir takım net çevresel yarar sağlayacağını bu çıkışla ilgili gösteren araştırmalar var. Özellikle de bir Vivid Economics diye bir sitenin başı Jason Ice Guardian'a açıklamış. Yani bu Covid'den sonraki yeni ekonomik dönüş planları içinde hiçbir ülke doğru dürüst çevre lehine, doğa lehine bir şey hesaplamıyor. Ama en çokları şöyle şöyle diye bir liste yapıyorlar. Ben şeye baktım, listenin başında mesela Biden'ın bu senin de sözünü ettiğin şekilde 2 trilyon gibi bir para ayırarak, önemli bir para, net etkisinin ne kadar olacağı, zarara yeşil etkisinin en yüksek Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkıyor. Eğer bu uygulanırsa bu plan. En düşüklere de bakıyorum ve maalesef Türkiye sondan ikinci geliyor. Yani en kötü durumda olan Rusya, onun üzerinde Türkiye, hiçbir net kazanç öngörülmüyor çevre lehine. Yani çok çok düşük. Onun üstünde Suudi Arabistan, Singapur ve Çin var. Yani Çin ama şeyden bir kazanç elde ediyor çevre açısından bakıldığında. Onun dışında feci bir Vivid Economics'in tablosunda Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Rusya ile beraber en sonda geliyor olması da bir başka kaygı kaynağı oluşturabilir bizim için doğrusu. Evet, bu şekilde. Söyle.
Pardon. Şeyden bahsetmek istiyorum. Yani hep 2050'de karbon emisyonundan konuşuyoruz ama bir rapor yayınlandı geçtiğimiz birkaç gün içinde. Doğal Hayat Koruma Örgütü'nün raporu. Bu rapor bayağı dünyayı büyük bir su sıkıntısını beklediği yönünde uyarıyor insanları. Bir yandan hani 2050'ye kadar karbonu sıfırlayacağız, emisyonu sıfırlayacağız diyoruz ama öte yandan da yanlış hayat biçimimizin, sürekli tüketime dayalı hayat biçimimizin sonuçlarından bir tanesi olarak biri karbon, diğeri de su kaynakları üzerindeki etkimiz. Dolayısıyla hiç iyi gözükmüyor. Özellikle 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısından fazlasının çok yüksek su riski taşıdığı belirtiliyor. Bu bölgelerde yaşanıyor ve İstanbul'da bu su sorunu yaşayacak kentler arasında gösteriliyor önümüzdeki dönemde. Aynı zamanda su kaynaklarını doğru kullanmamamız halinde de insanların yaklaşık %17'si bu değişen su koşullarından olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Bu arada su sıkıntısı çekecek kentler arasında işte İstanbul'la birlikte Pekin, Rio de Janeiro gibi kalabalık Güney Amerika ve Afrika'nın büyük kentleri, Orta Doğu ve Güney Asya'daki kentler gösteriliyor. Dolayısıyla böyle de bir gerçeklik var önümüzde şimdiden raporların ve bilimsel çalışmaların gösterdiği.
Evet, gıda üretiminde yani tarımsal endüstri, tarım endüstrisi, hayvancılık endüstrisinin de Paris Anlaşması'nı ulaşılmaz kılacağına dair de haberler var. Onların üzerinde de daha sonra tekrar durmaya devam edeceğiz ama şimdi süreyi de bitirmiş oluyoruz. Hoşça kalın diyorum ben.
Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.